Ayrım 9. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 87. Sonsuz bilmece. İlimde derinleşenler, biz ona inandık der. Kur'an. Gözümü yumduğum zaman, kendimi bir medresede, büyük bir üstadın karşısında buldum. İçeride birkaç yüz talebe vardı. Bir ara elimi başıma götürdüm, bir de ne göreyim? Tepemde kuyruk gibi bir saç var. Bu durum karşısında bir Çinli olduğumu anladım. Daha başka şeyler de anladım. Ben Nankin şehri halkından olan, ilim ve marifet peşinde koşan bir gençtim. Çin'i baştan başa dolaştığım halde, kafamdaki problemleri çözemediğim için yolculuğumu Hindistan'a kadar uzatmıştım. Hindistan'da bir sürü meşhur alimi dolaşarak problemimi halletmeye çalıştım. Fakat hiçbiri sadra şifa olacak bir yanıt veremedi. Sonunda bana Brahmanlar içinde parmakla gösterilen fazilet sahibi, dünyadan elini eteğini çekmiş bir alimi tavsiye ettiler. Hindistan'ın kaplan, yılan ve binbir türlü zehirli otlarla dolu olan ormanlarından birindeki bir mabette yaşayan Brahman'ı buldum. İşte şu anda onun ilk dersinde bulunuyordum. Brahman uzun bir süre suskun kaldıktan sonra mezardan gelen iniltiye benzeyen bir sesle konuşmaya başladı. Ey Çinli talebe, nedir problemin? Neyin peşindesin? Sonsuz bilmeceyi çözmek istiyorum. O an talebeler şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzlerine baktılar. Anlaşıldığı kadarıyla hepsinin isteği buydu. Brahman tekrar konuşmaya başladı. Hangisini? Hangisini mi? Evet, hangisini? Ruhun hakikatini. Bunun üzerine Brahman sustu. Zaten cenaze yüzü gibi solgun ve hareketsiz olan çehresi büsbütün donuklaştı. Ruhu yaşayanlar bilemez. Ölmeye razı mısın? Dedi. Evet. Yanıma gel. Haydi, seni halvethaneye götürsünler. Brahman'ın emri üzerine beni alıp halvethaneye götürdüler. Burası bir adam sığacak kadar dar ve karanlık bir odaydı. Orada akşama kadar om, om, om diye zikrettim. İçimde tarifi imkansız bir sıkıntı vardı. Karnım da çok acıkmıştı. Odanın kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak için birkaç defa kapıya vurdum. Fakat kimse aldırmadı. Nihayet uzun bir süre sonra bir hizmetçi geldi. Beni 5 dakika dışarı çıkardı. Bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincanda su vererek, her ne kadar bunlar nefsi güçlendirecek şeylerse de, riyazete alışkın olmadığın için birkaç gün verilmeye devam edecek, dedi. 7 sene bu halvethanede kaldım. İlk önceleri günde bir verilen bir avuç mısır, daha sonra 2 günde bir, daha sonraları 3 günde bir verilmeye başlandı. Aradan 5 sene geçince, haftada bir verilen bir avuç mısırla ve 15-20 günde bir verilen bir fincan suyla yetinmeye başladım. 7 sene dolunca Brahman'ın huzuruna götürüldüm. Yüzlerce Brahman ve binlerce talebe toplanmıştı. Bu süre zarfında tuhaf bir hale gelmiştim. Kendimi havada uçuyor gibi hissediyordum. Son derece dikkat etmedikçe eşyayı göremiyordum. Farklı renkleri algılayamıyordum. Başka bir tuhaflık daha vardı üzerimde. Bir şeye sürekli baktığım zaman o şey yavaş yavaş yok oluyordu. Kendimi bir cisim ve madde olarak hissetmiyordum. Sanki yalnızca kuvvetten ibarettim. Yüzüne baktığım kimselerin içinden geçenlerin yanına gidip elini öptüm. Bu kadar basit bir hareket karşısında büyük bir gürültü başladı. Herkes, "Evim, evim, Brahma, Brahma!" diye bağırıyordu. Etrafıma baktığım zaman bu yaygaranın sebebini anladım. Brahman ve ben havada duruyorduk. Brahman elimden tuttu. Havada yürüyerek duvara kadar geldik ve duvarın ötesine geçtik. Duvar yarıldı da öyle mi geçtik, yoksa yoğunluğunu mu kaybetti, bunu bilmiyorum. Odaya girdiğimizde Brahman sordu. Şimdi sonsuz bilmeceyi çözdün sanıyorum. Ruhun ne olduğunu anladın mı? Hayır, anlamadım. Yüce Brahma, kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı? Ben mi ruhum? Yüce Brahma, havada uçtuğun, duvardan geçtiğin halde hala bundan şüphe mi ediyorsun? Şüphe mi? Şüphem yok. Kendimin ruh olmadığından eminim. Bir cesedim ben ve yarın bu ceset dağılacak ve benliğim bir hiç olacak. Yani ben diye bir şey olmayacak. Brahman bir nara attı. Birkaç defa Yüce Brahma dedi ve yere düşerek öldü. Ben büyük bir telaş içinde Brahma'nın cesedinin üzerine kapandım. Vücudu buz gibi soğuk, kalbi hareketsizdi. Buna rağmen gözlerini açtı ve neredeyse işitilmeyecek kadar cılız bir sesle "Ruhu anladın mı?" diye sordu ve gözlerini kapadı. Ben henüz hayır bile diyememiştim ki, insanın yüreğini ağzına getiren bir kahkaha duyuldu. Başımı kaldırdığımda yerde yatan Brahman'ın havada duran bir benzerini gördüm. Bana "Ruhu anladın mı?" dedi. Tam cevap verecektim ki kapı açıldı ve birisi içeri girerek "Sizi çağırıyorlar efendim," dedi. Onun peşi sıra gittim. Odaya girdiğimde Brahman'ın kendine ait yerde oturduğunu gördüm. Beni yanına çağırıp "Ruhu hala anlamadın mı?" dedi. "Hayır, anlamadım. Lütfedip anlatırsanız." "Anlatmak, anlatmak mı? Görmedin mi ki?" "Evet, gördüm. Fakat bir şey anlamadım." "Bir şeyi görmek onu anlamak için yetmiyor." "Ya, olmak lazım." "Ah, ah, olmak, olmak. İşte bu mümkün değil." "Niçin?" "Çünkü olmak için ilk önce olmamak gerekir. Benim ilmim bu kadardı. Sen bu kadarıyla yetinmedin. Şimdi tek çıkar yol kaldı. Ebedi hayatını feda edecek güce sahip misin?" "Ebedi hayatımı feda ettiğim zaman ruhu bilmek bana ne kazandıracak?" "Hiç. Madem ki hiç olacaksın, elbette bir kazancın olamaz. Ebedi hayatta bize ne vaat edilmiştir?" Brahma dostlarına sonsuz bir mutluluk müjdeliyor. "Bu ebedi hayatta bendeki şu ruhu bilme düşüncesi devamlı kalacak mı?" "Bundan şüphe yok. Bütün varlığınla baki kalacaksın. Öyleyse bu dehşetli ebediyeti feda ediyorum. Ya Rabbi, beni bir an bile rahat bırakmayan bu endişeyle ebediyen yaşamak istemem. İstemem, istemem. Öyleyse gel." Brahman beni elimden tutup bir odaya götürdü. Çekmecelerin birinden bir liste çıkardı. Bunda 7 kişinin ismi yazılıydı. Bana dedi ki, 7.000 sene içinde marifet bilgisine sahip olmak için ancak 7 kişi ebedi hayatını feda etmiş. Sen 8. oluyorsun. İsmini buraya yaz. İsmimi bu kağıda yazdım. Brahman tekrar dedi ki, Nur Dağı'na git. Probleminin çözümünü orada bulacaksın. Bunun üzerine Nur Dağı'na doğru yola çıktım. Kah yürüyerek, kah havada uçarak bu dağa vardım. Dağın eteğinde bu fani dünyaya yeni gelmiş bir çocuk yolun ortasında yatıyordu. Bu zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını düşünerek ve de anne babasını görmek ümidiyle etrafı kolaçan ederek çocuğa doğru yürüdüm. Yanına yaklaştığımda çocuk bana, "Ey marifet yolcusu, ey kalbi endişeli kimse, safa geldin," dedi. Yeni doğmuş bu çocuğun konuşmasına şaşırmakla beraber cevaben dedim ki, "Bu yaşta, daha doğrusu yaşına bile basmadan konuşuyorsun ha? Ne tuhaf çocuksun sen. Bakın, aynı zamanda çok gevezeyimdir. Öyle gevezeyimdir ki sen sormadığın halde şimdi sana ismimi söyleyeceğim. Bana marifet derler. Ben sonsuz bilmeceyi çözmek ümidiyle buraya geldim. Bunun için ebedi hayatını feda ettin, değil mi? İçindeki endişeden kurtulmak istiyorsun. Evet, bu endişe. Zavallı deli. Bu endişe bütün kainatın daimi endişesidir. Bu endişeden hiçbir ferdin, hiçbir zerrenin kurtulması mümkün değil bu şart. Ben bunun için ebedi hayatımı feda ettim. Bundan daha ağır bir şart olacağını zannetmiyorum. Öyle mi sanıyorsun? Kanaatimce ruhu bilmek için bu şart yeterli olsaydı, pek çok kimse ruhu bilebilirdi. Fakat özel şartını... Nedir bu özel şart? Yokluk ve varlığın bir tek şey olduğunu ispat etmek. Bu özel şartı duyunca derin bir ah çektim ve gözlerimi açtım. O sırada aynalının güleç ve sevimli yüzüyle karşılaştım ve ona dedim ki: Yoklukla varlığın bir tek şey olduğunu kim ispat edebilir? Bunu söylemek bile bir deliliktir. Hal böyleyken bunu kim ispat edebilir? Kim mi? Dedi aynalı baba. Bilmekle bilmemeye bir tutan deliler. Ulular Meclisi. Yolları ne var ayrı ise hep sana aşık. Her birisi bir yol ile Gülzar'a gelirler. Niyazi Mısri. Bugün Aynalı'nın halinde bir durgunluk, bakışlarında biraz hüzün vardı. Uzun süre sessiz kalıp düşüncelere daldık. Ben seyrettiğim garip manzaraları düşünüyor, insanların fikirlerinin bu kadar değişik ve çok oluşuna şaşırıyordum. Aynalı'nın konuşmaya başlamasıyla düşüncelerden sıyrıldım ve kendime geldim. Ben yalnızca neyi değil, saz çalmasını da bilirim. Aslında bütün çalgıları çalmasını bilirim. Bugün sana biraz saz çalayım. Kulübesine girip bir saz getirdi. Kalenderhane bir takzimden sonra okumaya başladı. Zahit bize taan eyleme. Sakın efsane söyleme. Hazrete gider yolumuz. Erenlerin çoktur yolu. Cümlesine dedik beli. Ko desinler bize deli. Usludan yeğdir delimiz. Tan, kınamak, beli, evet. Sana da ola himmet. Aşık isen canan minnet. Elif Allah, mim Muhammed. Kisvemizdedir dallımız. Muhiye hidayet veren Allah, kisve elbise, dal işaret. Dalmışım. Büyük bir sarayın içinde çok küçük bir pencerenin önünde bulunuyordum. Bu pencereden içine binlerce kişinin sığabileceği genişlikte büyük bir oda görüyordum. Odanın duvarları benim pencerem gibi küçük pencerelerle doluydu. Her birinin önünde bir kişi oturmuş, odayı seyrediyor. Sadece yüzü peçeli, heybetli ve ağırbaşlı kimseler oturuyordu. Kürsülerin ortasında oturan zatın biri ayağa kalkıp, Beşeriyet gelmiş, bize bir soru soracakmış. Uygun bulursanız, gelsin, dedi. Orada bulunanlar uygun bulduklarını söylediler. Konuşma yapan zatın emri üzerine Beşeriyet'i odaya aldılar. Beşeriyet adındaki bu adam sakat ve sefil bir zavallıydı. Üzerindeki eski püskü elbiseleri ve sararmış yüzü, meclisin durumuyla büyük bir tezat oluşturuyordu. Başkan vekili ona, ''Ey Beşeriyet, otur, rahat et ve sorunu sor.'' dedi. Fakat Beşeriyet oturmadı ve dedi ki, ''Oturmak, rahat etmek mi? Yazık, yüz binlerce senedir oturup rahat edecek zamanın oldu mu diye bir sorun hele. Bir taraftan geçim derdi, diğer taraftan hastalıklar rahat etmek için vakit mi bırakıyor? Bu kadar sefil olmama rağmen yine de intihar edemiyorum. Ben alçağın biriyim.'' Bunları söylerken hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu durumdan son derece etkilenen meclisi hazin bir sessizlik kaplamıştı. Bütün üyeler zavallı Beşeriyet'in acısını paylaşıyormuş gibi görünüyordu. Başkan vekili, ''Bu çok büyük bir mesele. Çözüme kavuşturulması başkanın gelmesine bağlı.'' dedi. O sırada Beşeriyet dedi ki, en azından bu kadar sefalete niçin kat? Meclistekilerden biri ayağa kalkıp, izin verirseniz şu zavallıyı teselli edeyim dedi. Meclisin uygun görmesiyle şunları söyledi. Ya Rab, hayatta nedir bu lezzet? Hayata Rab deden bu garip kuvvet. Hayat ki bir beka, pür derdü keder. Yine emel, o nedir bu hikmet? Bir an bırakmaz insanı rahat. Bin türlü ağlam, derdi maişet. Çocukluğunda ağlar beşikte. Feryatlı geçer o vakti ismet. Civanlığında bin türlü amal. Şeyhudetinde bin türlü minnet. Vakti ecelde mazi bir an. Bir an için mi bunca sefalet? Hatifi bir ses verdi cevabı. Dedi, hayatta bu zevki kıymet. Akiller için seyri bedaye. Cahiller için yemekle şehvet. Bir beka, ebedi olmayan, sonu olan. Pür derdü keder, dert ve keder dolu. Alam, acılar, amal, emeller. Şeyhuhet, ihtiyarlık, hatip, gizli, bedai, güzellikler. Beşeriyet derin bir ah çekti ve doğru, doğru, lütfen bana söyleyin, merhamet edin. Madem ki hayattan tiksiniyorum ama onsuz da yapamıyorum. Öyleyse saadetin ne olduğunu bana söyleyin, dedi. O sırada başkan geldi, meseleyi anladı ve oradakilere, haydi bakalım, şu zavallının sorusunun cevabını verin, dedi. Oradakilerin bazıları şu şekilde cevap verdiler. Hazreti İbrahim, saadet çalışıp kazanmak ve kazanılanları başkalarıyla paylaşmaktadır. Hazreti Musa, saadet nefsi Firavun'un tutkuları gibi tutkulardan kurtarmaktadır. Hazreti Adem, saadet şeytana ve havaya uymamaktadır. Konfüçyüs, bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktadır. Platon, daima yüce şeyleri düşünmektedir. Aristo, mantık işte saadet. Zerdüşt, saadet karanlıkta kalmamaktadır. Brahma, saadet mi zannedilen şeyin aksidir. Hazreti İsa, saadet, maziyi unutmak, içinde bulunan anı iyi değerlendirmek, geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman Hekim, insanlar bu kelimeyi bütün dertlerini bir sözle ifade etmek için icat etmişlerdir. Hızır Aleyhisselam, saadet, tutkuların giremediği gönüllerde aniden görülen bir hayalettir. Bu sözler üzerine Buda öfkeyle ayağa kalkıp, ey beşeriyet, saadet yok olmanın güzel isimlerinden biridir. Nirvana, ey beşeriyet, nirvana, dedi. Sonunda beşeriyet yorgun bir halde yere düşüp, of hangisi, hangisi diye söylendi kendi kendine. İşte o zaman başkan ayağa kalktı ve, ey beşeriyet, saadet hayatı olduğu gibi kabul edip, İnsana yüklediği yüklere razı olup, bunun daha iyi olması için gayret etmektir, dedi. O sırada beşeriyet ayağa kalktı ve, ey fahri alem efendimiz, beşeriyetin dertlerini anlayan ve bunun ilacını bulan yalnızca sensin, dedi. Gözlerimi açtığımda, boşu boşuna aynalıyı aradı gözlerim. Derken yanımda bir kağıt parçası gördüm. Üzerinde şunlar yazılıydı. Elveda. Kim bilir, gün gelir belki yine görüşürüz. Mezarlıkta akşama kadar ağladım. Metnin devamındaki "Ey fahri alem efendimiz" şeklindeki hitaptan başkan olarak nitelenen şahsın Hazreti Muhammed olduğu anlaşılıyor. 9. ayrımın sonu. Sayfa 97.